السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nisa suresindeyiz. Surenin son ayetindeyiz. Estaizu billah.
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
Nisa suresinin son ayeti, 176. ayet. Ayeti ele alıyorduk. Girişinde yesteftuneke, senden açıklama istiyorlar. Kulillahu yuftikum fil kelale. De ki, kelale hususunda fetvayı, açıklamayı, hükmü size Allah veriyor. Demek ki girişteki yesteftunek, sana senden açıklama istiyorlar, soruşturuyorlar dedikleri konu kelale ile ilgiliymiş. Kulillahu yuftikum fil kelale. De ki kelale hususunda fetvayı size Allah veriyor. Sonra önceki ders buraya kadar ele aldık. Cenab-ı Hak mevzuya giriyor. İn imru'un heleke, bir kişi helak olursa, leyse lehu veled, çocuğu yok. Bir kişi helak olmuş, çocuğu yok. Leyse lehu veledun. Koşullar bu. Kelale hususundaki soruşturmalar, sorular bir bakıma en temelde ayetin girişinde ne olduğuna dair tanım var. Kelale nedir? Neye kelale denir? Bir kişi vefat eden kişinin mirası hususunda ne durumda kelale gündeme gelir? Kelale olduğu. Ayette bununla ilgili çok temel bir açıklama var. İn imru'un heleke, bir kişi helak olur da leyse lehu veled, çocuğu yoksa. Demek ki kelalenin temelinde bu tanım var. İn imru'un heleke leyse lehu veled. Çocuğu olmayan bir kişinin helak olması. Peki neyi var? Ve lehu uhtun. Tut ki bunun bir kız kardeşi var. Felehâ nisfu mâ terak. O takdirde onun için bıraktığının yarısı vardır. Çocuğu olmayan bir kişi vefat etmiş. Varis olarak kim var ortada? Bir kız kardeşi var. Şu halde o kız kardeşi o kişinin bıraktıklarının yarısını alacak. Feleha nisfu ma tarak. Bu ayet girişi itibariyle açıklama dolayısıyla, yani soru dolayısıyla geldiğinden, temelde bizim önceden ele aldığımız 11 ve 12. ayetteki hükümlerin bir izahatı gibi, kendi başına bağımsız değil de oralardaki istifhama yönelik gelen bir açıklama gibi. Dolayısıyla oradaki temel çerçeveye tabi. Hatırlarsanız 11 ve 12. ayette Cenab-ı Hak her şeyi verdikçe, pay verdikçe şu ifadeyi koyuyordu. Min ba'di vasiyetin tusuna biha evdeyn. Yahut min ba'di vasiyetin yusa biha evdeyn. kimse vefat eden, o vefat edenin bıraktığı bir vasiyet yahut borçtan sonra kaydı oradaki hükümlerin her birinde ayrı ayrı anılmıştı. Dolayısıyla o çerçeve burada da geçerli. Bıraktığının yarısı dediği, bıraktığı her ne varsa bunun yarısı demek değil. Çünkü bir kayıt var orada. Min ba'di vasiyetin, vasiyetten sonra yahut borçtan sonra. Vasiyet ve borçtan arındırılmış malın yarısını kız kardeşi alır. Eğer kişi, çocuksuz bir kişi öldüğünde geride sadece bir kız kardeş bırakmışsa. وَهُوَ يَرِثُهَا O da ona varis olur. Bu kez zamir erkeğe döndü. وَهُوَ يَرِثُهَا اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدْ Erkek de kadına varis olur eğer onun bir çocuğu yoksa. Bizim ilk örnekte ölen kişi, çocuksuz ölen kişi geride sadece kız kardeş bıraktığında kız kardeş malın yarısını alacak. Ayetin girişteki ifadesi. Şimdi onun inversiyonunu söylüyor Cenab-ı Hak. Erkek de kadına varis olur eğer çocuğu yoksa. Fakat burada bir şeyden bahsetmiyor. Yani eğer ölen kadın da geride bir erkek kardeş bırakmışsa, erkek kardeş de tıpkı kız kardeş gibi malın yarısını mı alır? Öyle bir şeye girmiyor. Ölen kişi geride bir kız kardeş bıraktıysa, kız kardeş malın yarısını alır. Çocuksuz ölen kişi. Kelale durumunu konuşuyoruz. Hemen devamında Cenab-ı Hak وَهُوَ يَرِثُهَا Erkek de ona varis olur. اِلَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدْ Eğer ölen bayanın çocuğu yoksa, çocuk ölen bayansa çocuksuz, geride erkek kardeş bırakmışsa, Allah o erkek kardeşin o bayana varis olacağını söylüyor. Bu kadar. Oran vesaire vermiyor. Devam edelim ayete. فَاِنْ كَانَتَ اثْنَتَيْنِ Ancak şayet onlar iki kişi, iki bayan iseler, demin tek bayanı, tek kız kardeşi konu edindi. فَاِنْ كَانَتَ اثْنَتَيْنِ Eğer onlar iki kız kardeş iseler, فَلَهُمَ الثُّلُثَانِ O takdirde o iki kız kardeşe, çocuksuz ölen bir kimsenin iki kız kardeşi için Allah اَثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكْ Bu kez bıraktığından üçte iki vardır diyor. Bakın satır olarak da alt alta geldiler. Yukarıda bıraktığının yarısı, ma'yı görüyorsunuz yazılımını. Aşağıya bakın. اَثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكْ Bakın bu kez mimma geldi. Yukarıda ma var terekeden önce. Burada ise mimma var. Bu mimmanın ma'dan farkı biri bıraktığının yarısı biçiminde ifadeyken diğeri bıraktığından üçte iki diyor. İki kız kardeş olursa ölen kişinin, çocuksuz ölen kişinin bıraktığından üçte iki alacaklarmış. Devamında Cenab-ı Hak ayetin وَاِنْ كَانُوا اِخْوَةً Ancak bunlar kardeşler iseler, yani böyle tek bir kız kardeş, tek iki kız kardeş değil de veya sadece erkek kardeş değil de وَاِنْ كَانُوا اِخْوَةً Bunlar karma kardeşler iseler اِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً Erkekli kızlı kardeşler iseler o takdirde فَلِذَّكَرِ O zaman erkek için مِثْلُ حَبْدِ الْاُنْفَيَيْنِ İki dişinin payı kadar vardır. Bu kez mal erkeğe iki dişinin payı denk gelecek şekilde, yani kız kardeşle erkek kardeşler arasında paylaştırılır. Gelen bu açıklamaların hemen ardından Allah يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ Allah sizin için böylece aşikar ediyor. اَنْ تَضِلُّ Saparsınız diye bu ihtimali ortadan kaldırmak için Allah sizin için beyan ediyor, açıklıyor ifadesi var. Vallahu bikulli şeyin alim. Allah her şey hakkında onları ihate edecek şekilde alimdir. Dikkat ederseniz 11. ayetin sonunda da Cenab-ı Hak miras hükümlerini beyan ettiği, oranlarını verdiği yerde de kendisini innallaha kana alimen hakima alim olarak takdim etmiş, ayetin sonunu öyle bitirmişti. Allah elbette ki her şeyi bilendir biçiminde. Bu ayetin sonunda da yine vurgu, Cenab-ı Hak kendisini alim olarak tanıttı. Vurguyu yine ilmine çekti. Allah her şeyi bilendir. Vallahu bi kulli şeyin alim. Bu biraz sizin bunu devamında ileride soracağınızı ve Allah'ın bu sorunuza dair vereceği cevabı, bu sürecin böyle tamamlanacağını, Allah hepsini bilendir. Şimdi bu ayette ben okudum ve verdim manaları. Fakat tabi önceki ayetlerle ilgili bir açıklama olduğundan, arızi bir açıklama olduğundan orayı bilmeden bu gelen açıklamaların nereye işaret ettiğini kestirmek güç. O yüzden dilerseniz 11 ve 12. ayetteki hükümleri şöyle bir hatırlayıp elimizdeki bu açıklamanın orada nereye denk geldiğini görelim.
Peki bu ayetin 11-12'nin arkasında neydi? Daha soru sonunda kalmasıyla ilgili bir şey var mı? Rivayettir veya bir...
Şimdi geçen ders şunu yaptık. Bu ayet niye burada dedik. Aynı surenin içerisinde, Nisa suresinin içerisinde benzer bir durum daha var. Mesela Nisa suresinde kadınlarla ilgili hükümler vesaire yine girişte vaz edilmiş başta. Sonra ortalarda bir yerde sana kadınlarla ilgili hüküm soruyorlar. Fetva aynı bu biçimde giriyor. يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِكُمْ ف۪يهِنَّ de ki kadınlar hususundaki fetvayı size Allah veriyor diye oradaki açıklama da öyle gelmiş. Dolayısıyla bu kendi başına arızi bir durum değil, en azından bir benzerini sure içerisinde görüyoruz. Bu şuna yarar, yani sanki unutulmuş da sonundan yama yapılmış gibi görüntü veren şeyin bir benzeri daha yapıldığı aynı sure içerisinde gözüküyor. Bu daha bir bilinçli bir tercih hissettiriyor. Şu açıdan bir sorunu yok. Yani hüküm bina edilmiş, hüküm vaz edilmiş. Gelen sorular üzerine açıklama gelmiş. Bu açıdan ve açıklama ayrı tutulmuş. Şöyle bir zorluğu yoktu vahiy sürecinin. Yani Hazreti Peygamber gelen ayetleri sıraladığı için bu son geleni sona koymak zorunda kaldığı gibi bir zorluğu yoktu. Çünkü Hazreti Peygamber, Kur'an şey yapılırken puzzle gibi dolduruldu. Yani Hazreti Peygamber diyordu ki bu ayeti falanca surenin şu ayetinden sonra yerleştirin. Çok önceden nazil olmuş. Ardışık okunan iki ayetin arasına yeni ayetler gelebiliyordu. Bu Kur'an'ın, mushafın oluşumunda son derece tabii bir süreçti. Bu böyle olduğuna göre dilenseydi bu ayet, Hazreti Peygamber bunu 11-12'den sonraya koyuyorsunuz diyebilirdi. Çünkü zaten bu olağan bir durumdu. Dolayısıyla bu bir zorluk, dolayısıyla bu sona kalmış hiç değil. Çünkü vahyin dikte edildiği, ayetlerin dikte edildiği tevkifi o süreç böyle işledi. Bütün ayetlerle ilgili olarak böyle işledi. Yani ardışık gelen, tek başına böyle bir sure halinde gelenler enderdir mesela. Saf suresi diyorlar, olduğu gibi nazil oldu. Sahabenin zihninde yer etmiş. Yani başıyla sonuyla olduğu gibi nazil olan bir sure. Arasına başka bir ayetin gelip girmediği, yekpare gelen bir sure. Bu şunu gösteriyor, diğerleri böyle hepsi şunu buraya koyun, bunu buraya koyun biçiminde dikte edilerek düzenlenmiş. Bu sürecin böyle oluşu, Kur'an'ın bugünkü halinin, yani böyle doldurulan bir şeyde beklenen şey orada olağanüstü bir dağınıklığın olması. Çünkü geleni siz araya şuraya yerleştir, buraya yerleştir diye şey yapıyorsunuz. Önceden planlı değilse o şey oyununu düşünün. Eğer arada siz aradaki o şeyin düşeceğini, oyunu da o böyle yukarıdan mesela o aradaki o sürede siz eğer onu uygun yere planlayarak planı o araya sıkıştıramazsanız olacak olan yığmadır ve bir anda oyun biter. Hazreti Peygamber gelen her ayeti bu koca şey içerisinde bir yere şuraya koyun, buraya koyun. Eğer öncesinde bir plan yok ise buradan çıkacak manzara son derece dağınık, konu bütünlüğü olmayan, insicam bulunmayan, bir de bu kadar geniş bir malzeme içerisindeki oluşacak çelişkileri düşünün. Burada böyle demişsiniz, burada böyle yapmışsınız. Yığınla korkunç bir dağınıklığı beklerken önümüzde kendi yapısı itibariyle, aradaki ayet geçişleri itibariyle, hatta sure geçişleri itibariyle hassas ağın, bir ilişki ağının örüldüğü bir yapıyla karşı karşıyayız. Bir şey diyordun ha?
Yani o matematiksel sisteme mi işaret?
O apayrı. Yani ben sadece şu an içeriği itibariyle söylüyorum bunu. Yani bir de düşünün ki bu surelerle oluşmuş ve böyle noktasal yerleştirdiğiniz adetler de ayrıca bir şeye tekabül ediyor. Bir figüre, güzel bir figüre tekabül ediyor sayısal incelemeler açısından. O sayısal ilgi alanındaki kimselerin görebileceği bir şey. Ben şöyle herhangi bir kitap aldınız elinize, bakıyorsunuz Kur'an'ın oluşturduğu o insicam, o güzellik anlamı içeriği itibariyle böyle bir sürecin sonunda oluşa gelmiş. Bunu duyunca şok oluyorsunuz. Mesela şöyle düşünün, yine söz veremedim abi, kusura bakmayın. Kütüphanedesiniz mesela, el yazma kütüphanesine gittiniz. Elinize bir kitap geliyor. Şöyle birkaç sayfanız çevirirken bile ha, buradan şu düşmüş diyorsunuz. Burası kopuk, burada aa, niye böyle geçmiş? Yani dağınıklık, eksiklik böyle şey hemen ilk anda fark edilen, edilebilen bir şeydir. Bir kitapta insicam yoksa, bütünlük yoksa o yani dakikalar içerisinde hemen görebilirsiniz. Kur'an ise bunun tam tersini, hem kendi insicamını, anlamlar arasındaki uyumu ve bunu iddia ile, yani de ki eğer Allah katından değilse gelin o zaman inceleyin. لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. İçinde çokça aykırılıklar, yanlışlıklar, saçmalıklar olurdu yaratıcı katından olmasaydı. Bu Kur'an'ın iddiası bir yana, biz birer birey olarak elimize gelen mahsulü böyle sondan bir inceleme, geri besleme gibi düşünün. Elimize gelen ürünü inceliyoruz. Muazzam bir disiplin var. Bunun ortaya çıktığı, inşa olduğu sürece bakıyoruz. Olağanüstü dağınık. Zaman itibariyle de dağınık. Yani Mekke'de inen ayetler olmuş. Hicret esnasında, yollarda, Medine'ye geçildikten sonra hayatın içerisinde peygamber nerede? Her an bir ayet nazil olabilir. Bunlar tilavet olunmuş, kayda girilmiş, yerleri fikslenmiş ve elimize bugünkü haliyle mushaf ortaya çıkmış. Dolayısıyla mushafın mevcut dizgisiyle nüzul arasında hemen hemen hiç ilgi yoktur. Ve bu böyle bir ilgi asla aranmamış, asla da beklenmemiş. Yani böyle bir ilgi olsaydı o zaman bu yesteftuneke'nin düştüğü yer, sona kalması, ha demek ki açıklama sonra gelince tabi sure dolmuştu, sıraya yerleşti. Böyle bir şey hiç olmamış. Tamamen çok son derece serbest şekilde Hazreti Peygamber vahiy katiplerine bu ayet şuraya yerleştirilecek. Hatta gelen birkaç kelimelik ifade bile ayet arasına sonradan eklendiği, bırak sure ayetler arasına ayet eklemeyi, ayetin kendi içine eklenen lafızlardan söz ediliyor. Buyur abi.
Şimdi Hazreti Osman zamanında herhalde Hazreti Osman zamanında Kur'an yazıldı mı? Çoğaltıldı. Yani Peygamber Efendimiz kendi şeyiyle, yoksa o da mı vahiyle mi acaba bir şey yapıyor? Nasıl yerleştirileceği?
Ayetlerin nereye yerleştireceğini Hazreti Peygamber kendi vahiy katiplerine, yazdırdığı katiplere dikte ediyordu. Kendi yazdığı resmi nusada. Ve onlar bu haliyle tilavet olunuyordu. Yani sadece yazı üzerinde kalmıyor, bu sıralı haliyle tilavet olunuyor. Yani insanlar namazlarını kılarlarken, Kur'an okurlarken bu haliyle tilavet ediyorlar. Ellerinde ne kadar Kur'an malzemesi var ise. Dolayısıyla geçiş sadece Hazreti Peygamber'in yazdırdığıyla değil, aynı zamanda buna eşlik eden bellekler var. Ve bu bellekler öylesine bir kerelik ezberlenmiş, kullanılmayan atıl bellekler değil. O insanlar o şeyleri ibadet maksadıyla namazlarında okuyorlar. Birbirlerine namaz kıldırıyorlar. Yani ve bunlar hep birbirleriyle sürekli senkronize haldeler. Yani biri geçip namaz kıldıracak olsa ve Kur'an'ın bilindik o sıralı haliyle değil de yanlış okuyacak olsa hemen müdahale ediyorlar. Yani birbirlerinin belleklerini sürekli, hani bir drive oluşturuyorsunuz, nette var, bilgisayarlarınızda var ama her açtığınızda bir senkronizasyon geçiriyor. Bir arada bir uyum sağ. Her bir namaz kılma cemaat halinde, her bir yerde okunacak bir Kur'an tilaveti hep o diğer hafızalarında Kur'an tutan unsurları takibe sevk ediyor. Aa sen böyle okudun. Biz hadislerde şu örnekleri çok görüyoruz. Adamın elinden tutmuş, ya Resulallah bu ayeti böyle okudu diyor. Yani kendisiyle olan farkta ben mi kendimi düzelteceğim, o mu kendisini düzeltecek diye bir işleyen canlı bir süreç var. Dolayısıyla bu böyle sınıfta 10 kişiye bunu ezberletmişsiniz, yıl sonunda bir araya getirmişsiniz, böyle bir şey değil. Onlar sürekli yan yana geliyorlar, günde 5 kere yan yana geliyorlar, birbirlerine Kur'an okuyorlar, birbirlerine Kur'an'dan aktarımlarda bulunuyorlar. Dolayısıyla sürekli birbirini düzelten oluşabilecek herhangi bir sapmayı derhal önüne alacak bir toplum inşa edilmiş. Bireylerden oluşan bir hafıza şeyi, kolektif bir hafıza inşa edilmiş. Dolayısıyla sadece zihninizde Hazreti Peygamber'in yazdırdığı resmi nüshaya itimat edilmiş gibi bir şey oluşmasın. O toplumdaki her birey ezberlediği kadarıyla Kur'an'ın şeyi durumunda, bekçisi durumunda, kendi ezberlediği kadarıyla.
Hocam Allah-u Teala ayrıca peygamberimize diyor zaten, sen ağzını tezleştirip durma, ayırıp durma. Biz onu senin kalbine yerleştiriyoruz.
Tabii bu kısmı yani ben tarihi süreç itibariyle söylüyorum. Yani bir tarihçi gözüyle baktığınızda bu nasıl bir süreçten geçmiş? Bu dediğiniz imani tarafı, Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'in vahye ilk tanık olduğu dönemde Hazreti Cibril'den aldıklarını daha sonra unutmayayım, eksik gedik bir şey kalmasın endişesiyle sürekli Hazreti Cibril okudukça o da ona eşlik etmek üzere çabuk çabuk ivedi bir şekilde tekrar etmeye çalışırmış. Cenab-ı Hak ona diyor ki gelen, daha ilk dönemde gelen bir ayette لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ, öyle ağzını çabuk çabuk evdirip durma onu çabuktan öğreneyim diye. İnna aleyna cem'ahu. Onu cem etmek bizim işimiz. Ve Kur'anahu. Onu Kur'an yapmak, okutmak, Kur'an haline getirmek bizim işimiz. Dolayısıyla sen bu sorumluluk sanki sana kalmışçasına tedirgin olma. Onu biz yapacağız. İnna aleyna cem'ahu ve Kur'ana. Onu cem etmek, onu Kur'an haline getirmek bizim işimizdir diyor Cenab-ı Hak. Bu bizim iman ettiğimiz boyutu ve cereyan eden, gerçekleşen boyutu da bu. Yani tarihe baktığınızda bugün İslam ümmeti kendi içerisinde pek çok gruba, mezhebe vesaire ayrılmış olabilir. Ama ellerindeki Kur'an ne kadar farklı olurlarsa olsunlar hepsinin aynı. Yani Şia'ya da gidin bakın, Kur'an aynıdır. Bizde de Kur'an aynıdır.
Estaizu billah yesteftuneke kulillahu yuftikum fil kelale. Evet, ayeti okuduk. Ayetle ilgili konuşuyorduk. 11-12'ye bakacaktık. Tamam. 11-12. Şunu söyleyecektim. Gerek bu ayet, yani böyle yesteftuneke ile açıklama isteyen ayetler, gerekse bunun daha değişikleri var Kur'an-ı Kerim'de. Dönüp önceki bir hükmü değiştiren, neskeden, ondan sonra veya ona kayıt koyan biçiminde de Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Böyle bu tür ayetleri şey gibi görebilirsiniz. Yani yaşamın içerisindeki değişikliklere göre vahyin pozisyon alması gibi de görebilirsiniz. Bu tabii şöyle bir sıkıntıyı zihinlerde uyandırıyor. Yüce Yaradan süreçteki bu tıkanıklıkları baştan öngörmedi de mi? Önceki yani söylediğine gah burada mesela açıklama getiriyor. Yahut başka bir yerde ona göre pozisyon alıyor. Yeni bir vahiy ile onu ya unutturarak yahut daha hayırlısıyla ayette geçtiği şekilde değiştirerek. Ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Eğer Yüce Yaradan kendisi kulunu ihata etmiş durumdaysa, kuşatmış durumdaysa bilgisiyle, şu kapıyı kapatabilir miyiz? Burada nasıl bir ilişki biçimi bekliyoruz? Bir taraf diğer tarafı büsbütün biliyor. Büsbütün biliyor. Onun muhtemelen çekeceği sıkıntıları, hatta gaybı bildiğine göre ileride yaşanacakları da biliyor. Madem bu böyledir, o zaman ortaya şöyle bir durum olabileceğini düşünüyorum. Yani siz diyelim ki yaşıyorsunuz bir şeyler, Yüce Yaradan size şunu böyle yap, böyle yap, böyle yap diyor. Sonra siz kaynaklı bazı durumlar dolayısıyla süreç içerisinde değişiklikler olduğunu düşünüyorsunuz. Yani zeminden kaynaklanan, Kur'an nüzulunda zeminde böyle oldu, şimdi böyle ayet geldi diyorsunuz. Sonra da nihayetine geldiğinizde sürecin, bakıyorsunuz ki bu oluşan, gelen hükümler, duruma göre verilen açıklamalar falan, bunun oluşturduğu manzaraya bakıyorsunuz. Bakıyorsunuz ki yani bunlardan oluşan bir manzaraya bakıyorsunuz, harika bir fotoğraf ortaya çıkıyor. O zaman oturup şunu düşünüyorsunuz. Yani bu aralardaki olaylar, ben bir parçası oldum bu olayların. Bunların hepsinin olacağını daha önceden bilen yüce güç, bunları da içinde olacak şekilde tasarlamış. Benim arızı sandığım, yani asli sanmadığım kimi değişiklikler, kimi açıklamalar vesaire aslında daha baştan planlıymış. Yani bu size sürpriz yapıyor yüce yaradan yolun sonuna geldiğinizde ve şu hissi yaşıyorsunuz. Yani şöyle bir his bu. Anneniz sizin yolda acıkacağınızı bildiğinden şeyin çantanızın içerisine ekmek koymuş. Siz tam acıktığınız bir anda çantayı kurcalarken ekmeği görüyorsunuz. Ah anam diyorsunuz. Benim acıkacağımı tahmin etmiş. Buraya bu ekmeği koymuş. Yani onun öngörüsü olarak, sürpriz olarak karşınıza çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'deki bu tür bizim yani kuş bakışı, şu yüzeysel bakıldığında böyle zemine doğru gelen ayetler, sonra zeminden geri böyle açıklama talepleri yahut belli tıkanıklıklar gibi gözüken ve sonra tekrardan açıklamalar, yön kaydırmaları, belli açılarla hükümlerin kaydırılması gibi gözüken, zeminle etkileşim halinde gözüken bu süreç aslında komple yüce yaradanın zaten bilgisi dahilinde ve bilinçli olarak baştan itibaren böylece işlenmiş. Bunun yegane kanıtı şu olabilir, ortaya çıkan sonuç böylece mükemmeldir. Yani ortaya çıkan sonuç, eğer demin sayısal boyutunu söylediniz, sadece o boyutu itibariyle değil, Kur'an kendi içerisinde de bu etkileşimli süreçte olmasına rağmen şu anki hali, hazırdaki hali dağınık, birbiriyle çelişik, orada böyle diyorsa burada böyle diyor biçiminde değil, son derece kendi içerisinde bir insicama sahiptir. Bu gerek nesedilen ayetler yahut bu tür açıklamalarla gelen hükümler hep birlikte düşünüldüğünde bunlardan oluşan, ayetlerden oluşan manzaranın oluşan fotoğrafın orijinalliği size bunu düşündürüyor. Aa, demek ki bunu daha baştan tasarlamış. Bazen de bunu şöyle benzetiyorum. Size puzzle parçaları gönderiyor. İlk puzzle parçası, sonra başka puzzle parçası, sonra başka puzzle parçası. Siz arada etkileşim halindesiniz. Güya bir şeyler yapıyorsunuz. Ya işte şöyle değil mi? Ona göre sıradaki puzzle parçası ona göre geliyor. Tamam mı? Yani gelen ayetleri böyle düşünün. Sonra siz bunları tab ediyorsunuz, yan yana koyuyorsunuz. Ta ilk puzzle parçasından çıkış noktasıyla sonunki arasında ve bunların oluşturduğu örgü arasında, yani bunların hepsini yerleştirdiğinizde dönüp arkasına baktığınızda bir fotoğraf görüyorsunuz. Yani bu taraftan dizdiniz gelen parçaları. Zamanla siz bir şey sordunuz, ona göre bir parça geldi başka bir yerin. Henüz daha etrafı boşken falan. Ama sonradan hepsi tamamlandığında birbiriyle arada zaman olan, farklı zamanlar olan bu parçaların aslında baştan hesaplandığının kanıtı ne olabilir? Çevirdiğinizde arkada bunların arka yüzleri bir fotoğraf oluşturmuşsa bu size şunu gösterir. Önden puzzle'ı böyle dağınık gibi gönderdiğini sandığınız veya sizin de zaman zaman etkiniz ve tepkiniz dolayısıyla değiştiğini sandığınız sürecin daha baştan hesaplı olduğunu gösterir. Ben Kur'an içerisindeki yapının böyle olduğunu, tanık olduğum kadarıyla böyle olduğunu gördüm. Diğer açılardan da, incelenecek, araştırılacak açılardan da insanları böyle karşılayacağını düşünüyorum.
Farklı şartlar için farklı farklı hükümler olmuş olamaz mı? Yani nesih olarak yorumlamak yerine, yani mesela içkinin yasaklanış süreci, yani aynı süreçte farklı bir kişi veya toplum olsa bugün, yine aynı adımlarla içkiyi yasaklamak için onları hala Kur'an'da korunmuş olamaz mı?
Şimdi nesih konusunun hangi konuda nesih olduğu bir defa, yani içki konusunda nesih var mı yok mu? Kendi içinde tartışılıyor. Böyle Kur'an'da açık nesih hükmü bulmak zor. Yani burada şu varken şurada nesh edilmiş demek zor. benim anlattığım yani ayetler neshedildi biçimde değil, bir etkileşimden söz ediyorum. Yani Hazreti Peygamber'e soru geliyor mesela, sorudan sonra ayet geliyor. Mesela burada da zaten açık. Bu vahiy sürecinin tek taraflı işletilmediğini aşağıdan kimi kışkırtmalarla, kimi sorularla, mesela gelmiş ruhu sormuşlar. Sana ruh hakkında soru soruyorlar. Şimdi akılda şu oluşuyor. Ruhu sormasalardı Kur'an'da böyle bir ayet olmayacak mıydı? Ben diyorum ki hayır. Yüce taraflardan vahyi gönderen taraf kuşatıcı olduğundan zeminle, yani gönderdiği vahiyi zeminle eşleştirmekte zorluk çekmiyor. O soru geliyor ve o soruyla birlikte o vahiy geliyor. Dolayısıyla böyle bir kuşatıcılığı var. Eğer zemine göre pozisyon alıyor olsaydı o zaman darmadağınık bir şeyle karşı karşıya kalacaktık. Yani ve eksiklerle, sorusu sorulmadığı halde hükmü kalmış bir yığınla konu. Ondan sonra sorusu sorulduğu için aşırı irdelenmiş konular. Ondan sonra ne bileyim yani böyle bu etkileşim var. Kabul ediyoruz bunu. Kur'an bunu açıklıkla söylüyor. Ama vahiy gönderen tarafın kuşatıcılığı dolayısıyla Yüce Yaradan bu etkileşimi adeta İnen vahye şey yapmış, basamak yapmış zaman zaman. Ve bunun çok değişik hikmetleri de var, tedricilik de var. Yani toplumun bu aşamada yönetilmesi de var. Yani Yüce Yaradan hepsini tek iki kapak arasında göndermek yerine böyle parçalı göndererek toplumun da buna eşlik eden bir gelişimi var. İmani gelişim diyoruz. Hem inanç bakımından hem vahye adapte olma bakımından. Şimdi bu dediğiniz adaptasyonu o günküler için konuşup hikmetini ortaya koyuyorsak, o zaman bugün de o günküler kadar bir o kadar uzakta duran kimselerin vahye adaptasyonunda da aynı süreçlerin yaşanabileceğini, dolayısıyla o bahsettiğiniz konuda da bu söz konusu olabilir. Zaten alimler, yani bir insana siz tevhidi anlatırken ya, yani yaratıcının varlığını anlatırken kalkıp o insanın içkisiyle yahut bir bayansa bu tesettürüyle falan ilgilenecek değilsiniz zaten. Onunla hiç alakası yok o durumda o kimsenin. İnanç temelinde paylaşımda bulunacaksınız. Yani bu tedriciliği zaten aklediyoruz. Yani Yüce Yaradan bunu bize böyle demese de biz adama hemen ya içkiyi bırakman gerek. Ya dur, adam daha iman etmedim ki diyecek yani. Bir anlayalım, görelim, bakalım yavaş yavaş. O da diyecektir bunu, yani yabancısı olmasına rağmen. Böyle bir tedriciliğin anlaşılabilir bir tarafı var. Kur'an'ın bu tedriciliği, hikmeti, bunlar hepsi bir tarafa. Benim konuştuğum yönü, yani yeryüzüyle etkileşimli gibi gözüken bir yapı, taraflardan, vahyeden tarafın kuşatıcılığı dolayısıyla bu etkileşimler, yerden gelen bu etkileşimler aslında istimal edilmiştir. Önceden bilindiği için. Yani siz bir olayların nasıl gelişeceğini, ne olacağını birebir biliyorsanız, ileriye dönük, siz her türlü planı önceden yapabilirsiniz. Tam olacak yerde olacak şeyi, malzemeyi koyarsınız. Olacak şeyleri buna göre dizayn edersiniz. Hazırlarsınız. O gelen kimse burada bir şey arıyordum dediği yerde onu bulursa, ben aradığım için ya ben istediğim için buraya geldi sanır. Ama aslında o çok daha önceden planlanmıştır. Bunu, yani yüce yaratıcı hakkında zaten biz onun böyle olduğunu düşünüyoruz. Eğer ileriye dönük o da bizim gibi zamanla öğrenen, gelişmeleri takip eden birisi ise bugün takip eder, yarın takip eder, bir gün açık verir, sistem kontrolden çıkar ve o da zaten bu haliyle kararsız bir dengede duruyor demektir. O el alim olamaz, bilgisi de her an delinebilecek. Hani şimdi programları deliyorlar ya, eğer full değilse, full kontrol değilse ileriye, geleceğe dönük ve geriye dönük, o zaman muhakkak bir gün açık verecek ve birilerine muhakkak yenilecek demektir. Halbuki Yüce Yaradan böyle değil. Yani el-alim, el-kadir, kudreti bakımından, bilgisi bakımından geleceğe dönük de, geçmişe dönük de full kontrol. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِ. Melekler bile öyle söylüyor. Önümüz ve arkamız tamamen onun tarafından kuşatılmıştır. Biz onun emri olmaksızın inemeyiz. Vahyin gelmediği dönemde Hazreti Peygamber Hazreti Cibril'e sormuş, neden gelmedin diye. O diyor ki وَمَا نَتَنَزَّلُوا اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ. Rabbinin emri olmaksızın iniyor değiliz. Böyle bir full kontrolden bahsediyoruz ve bunun indirdiği vahiyden bahsediyoruz. Eğer bu tarafını iyi anlarsak Cenab-ı Hakk'ın vahiy tedirici peyderpey indirmesinin ve bu etkileşimin aslında tamamen onun kontrolü dahilinde geliştiğini anlarız.
Hocam zaten hani uzaya tapmalarıyla ilgili Allah'ın onları tanıdığı şey, onlar görmediler mi diyor. Onların onu bir sözle geri çevirebildiğini.
Evet. Avelem yerav ennehu la yükellimum. Yani o buzağı onlarla konuşmuyor.
Onlar bir sözle çevirebildiğini değil mi olarak gösteriyor?
Evet. Ama ben sizinle konuşuyorum. Size vahy ediyorum. Sizi yönlendiriyorum. En la yerca'u ileyhim kavlen. Ben size söz geri çeviriyorum. Yani siz bana bir şey söylüyorsunuz, ben size icabet ediyorum. Veya vahiy süreci açıksa vahiy süreci üzerinden. Yahut kişinin kendi etkileşi, iletişimi, yaratıcısıyla olan iletişiminde. Peki, şimdi bu ayeti anlamak üzere bir de Nisa suresinin sonu 11 ve 12. ayeti gözden geçirelim. Çerçeveyi görelim.
Yaptığımız mealde mi?
Bağlı gözüküyor. Bu sayfa geldiğine göre. O zaman şöyle yapalım.
Paylaş açık değil mi?
Hı?
Paylaşınız açık.
Siz oradan çekiyorsunuz diye belki de buraya şey kalmadı.
Hocam bu Hazreti Sultan Kur'an-ı Kerim'i Bidat Ali'yi toplarken bazı sahabiler arasında böyle şeyler oluyor. Yani ne diyelim, ihtilaflar falan oluyor. O neden oluyor?
Bir daha alayım abi soruyu.
Şimdi Hazreti Sultan Kur'an'ı bir Kur'an'ı getirdi ya.
Evet.
Şimdi o dönemde yani bazı sahabeleri okuyor. Aralarında tabi bazı görüş farklı falan oluyor. Acaba bu sureler önüne şey alalım mı yoksa şey konusunda o zaman bir ihtilaf yok herhalde surelerin konusunda değil mi?
Şimdi bu süreç çerçevesi itibariyle demin anlattığım gibi gelişmiş. Evet. Şimdi rivayetlere gelince rivayetler bize noktasal bilgi veriyor. Ayrıntılarla ilgili bilgi veriyor. Bir, iki rivayetleri biz bireyler üzerinden alıyoruz. Birkaç kişi üzerine itimat ediyor gelen rivayet. Dolayısıyla güvenilirlik sorunu var bir. İki, bu deminki çerçeve yaşanmış bir yani çerçeve, herkesin anlattığı bir çerçeveyken onlar bazı ayrıntılı hususlarda bilgiler veriyorlar. Demin dedim ya, imamete geçiyor birisi, namaz kıldırıyor. O yanılırsa, yanlış okursa ya yanlış bellemişse düzeltiyorlar. Dolayısıyla bu ihtilaf Hazreti Peygamber daha hayattayken bile, yani bir kişiyle, birkaç kişiyle böyle bir ihtilafın olması zaten süreç yanılanı düzeltme. Düşünün ki artık Kur'an çoğaltılacak. Herkes varını yoğunu ortaya koyuyor. Herkes bildiği kadarıyla katkısını koyuyor. Elbette ki birileri "Aa, burayı ben yanlış bellemiştim" diyecek. Öteki diğerleri diyecekler ki, önemli olan kahir ekseriyetin, kalabalığın "Aa, sen yanlış okumuşsun. Şimdi burada biriniz bir ayeti okusa, diğer herkes o ayeti yanlış okudun" dese, yani o baktı ki herkes öyle okuyor, diyecek demek ki ben yanlış bellemişim. Bu gayet tabii bir şey. Önümüzdeki ders, bir sonraki ders devam edelim. Akulu kavli hâzâ ve estağfurullah el-azîme li ve lekkum ve lisâirin mu'minin. Rabbena la tuâhidna in nesînâ ve ahtâna. Rabbena ve la tehmil aleyna isran كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته